Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 27. ayrım. Devirler 12 not, dedi ses tüpüne. U-32'nin son hızıydı bu. Devriye mevkiine mümkün olduğu kadar hızla ulaşması gerekiyordu. Yaptığı hesaplara göre Inflexible, kıyının 110-140 deniz mili açığından geçecekti. Ama kurt mevkiine gemi geçmeden varsa bile onun yolunu kesebileceğinden pek emin değildi. U-32'nin kanat gözcülerinin görebildiği ufuk uzaklığı ancak 7 mildi. Torpidoların menzili de 2500 metreydi. Avının hızı 22 knot, hatta daha fazlaydı. Gemisini hızla giden kurvazöre 2500 metre yaklaştırmak zorundaydı. Onu görme ihtimali bile binde birdi. Görse de belki hızla gözden kaybolmasına seyirci kalmak zorunda kalacaktı. Karamsarlıkları bir kenara itmeye çalıştı. Üsteğmen Horsthausen, köprüye! Birinci subayı gelince, kurt ona mümkün olduğu kadar hızla devriye mevkiine varmasını, daima istasyonlarını anında eyleme hazır halde tutmasını söyledi. Bir değişiklik olmazsa beni 18.30'da uyandırın. Kurtun yorgunluğu dizel dumanlarından gelen baş ağrısıyla daha beter oluyordu. Aşağıya inmeden önce ufka son bir defa baktı. Rüzgar hızlanmış, sisleri dağıtıyordu. Deniz kararıyor, öfkeli öfkeli çırpınmaya başlıyordu. U-32 burnunu bir sonraki dalgaya verdi. Dalga güvertesine çarptı, yarıldı, beyaz köpükler saçıldı. Kurtun yüzüne sanki buzlar değdi. Barometre hızla düşüyor efendim, dedi Horthausen alçak sesle. Sanıyorum hava patlayacak. Yüzeyde kal, hızı azaltma. Kurt öneriye aldırış etmedi. Bu avı zorlaştıracak bir şey duymak istemiyordu. Merdivenden indi, harita masasındaki seyir defterine yöneldi. Yazısını dikkatle, resmi biçimde yazdı. Rota 270 derece. Hız 12 knot. Rüzgar kuzeybatı 15 knot ve serin. Altını imzaladı. Başının ağrısını durdurmak istercesine parmaklarına bastırdı. Tanrım, nasıl da yorgunum diye düşündü. Sonra, seyir subayının düşünceli gözlerle önündeki ana kontrol panelinin parlaklığında kaptanın yansıyan hayalini seyretmekte olduğunu fark etti. Ellerini hemen indirdi. Yatağına yatma isteğini gemledi. Adama, gemiyi teftiş edeceğim dedi. Motor dairesinde durup teknisyenlere yakıt almadaki hızlı hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Torpido odasındakileri yerlerinde kalmalarını emretti. 3 torpido tüpü yüklenmişti. Kompresyon altındaydılar. Yedek torpidolar dar bir yere yatırılmıştı. İnce uzun ve parlak gövdeleri kabinin hemen hemen tümünü dolduruyor, hareket etmeyi güçleştiriyordu. Adamlar, kafesteki hayvanlar gibi oldukları yerde sıkışmak zorunda kalacaklardı. Kurt, yedek torpidolardan birini okşadı. Yakında size yer açacağız diye söz verdi. Şu üçüncü Tommy'nin karnını gömer gömmez. Eskimiş bir şakaydı bu ama adamlar yine de güldüler. Kurt bunu duyunca birkaç saat su üzerinde kalmanın bile onları ne kadar canlandırmış olduğunu anladı. İlerideki kapısı perdeli yer kendi kamerasıydı. Sonunda dinlenebilecekti. Birden yorgunluk fena bastırdı. 40 saattir uyumamıştı. O sürenin her saatini sinirsel baskılar altında geçirmişti. Ama yine de dar yatağına kıvrılmadan önce masanın üzerindeki çerçeveli resmi aldı, solgun genç kadına ve kucağında tuttuğu çocuğa baktı. İyi geceler canlarım diye fısıldadı. Sonra da iyi geceler, hiç görmediğim öteki oğlum. Dalma borusu onu uyandırdı. Yaralı bir hayvan gibi böğürüyordu düdükler. Kapalı çelik gövdenin içinde çılgınca yankılanıyordu. Kaptan derin, kara bir uykudan yırtılırcasına uyanmış, yerinden fırladığı anda kafasını yatağın kenarındaki tokmağa çarpmıştı. Geminin fena halde sallanmakta olduğunu hemen hissetti. Hava kötü bozmuştu. Denizaltı dalarken taban eğrilince hemen perdeyi açtı. Zaten giyinik olduğundan çabucak kontrol merkezine daldı. Daha iki gözcü merdivenden yeni iniyorlardı. Dalış o kadar ani olmuştu ki, Horsthausen kapağı kapayamadan adamların başlarına, omuzlarına deniz suları boşalmıştı. Kurt, pirinç kontrol panelinin tepesindeki saate baktı. Kontrolü ele aldı. Saat 18.23. Hesabını yaptı. Kıyıdan 100 deniz mili kadar açıkta olmaları gerektiğini, devriye alanının kenarına vardıklarını hesapladı. Horsthausen, herhalde onu 1-2 dakikaya kadar çağıracaktı zaten. Eğer bu acil dalışı yapmak zorunda kalmasaydı tabii. Periskop derinliği diye seslendi kontrol panelinin önünde oturan askere. cevap gelinceye kadar birkaç saniyeyi seyir planını incelemekle, kendini hazırlamakla geçirdi. Derinlik 9 metre efendim. Adam tekeri çevirdi. Dalışı yavaşlatmaya çalıştı. Periskop yukarı diye emretti kurt. Bu sırada Horsthausen de merdivenden aşağıya atladı. Harekat masasında yerini aldı. Büyük bir gemi göründü. Yeşil ve kırmızı seyir ışıkları var. Yön 0-60 derece diye hızla rapor verdi. Ayrıntı göremedim. Periskop hidrolikleri hışırdayarak yukarı çıkarken kurt eğildi, yan kulpları açtı, suratını yükselen yastıklara dayadı. Zeiss merceğe baktı, mercek yükselirken vücudunu doğrulttu, bir yandan 0-60 dereceye doğru çevirdi. Merceği sular kapatıyordu, açılmasını bekledi. Alacakaranlık diye tahmin yürüttü, sonra Horsthausen'e, tahmini uzaklık diye sordu. Borda altta. Bunun anlamı, gemi yaklaşık 8-9 mil uzakta demekti. Ama kırmızı ve yeşil seyir ışıkları da dosdoğru U-32'ye yaklaşmakta olduğunu ortaya koyuyordu. Işıkla yol alması, geminin kendini okyanusta yalnız saydığının belirtisiydi. Mercek temizlendi, kurt çevreyi yavaşça taradı. İşte oradaydı. Nabzının hızlandığını, soluğunun tutulduğunu hissetti. Hep böyle olurdu. Düşmanla ne kadar sık karşılaşırsa karşılaşsın, duyduğu şok ve heyecan ilk seferki kadar yoğun olurdu. Horsthausen'e, tam yön diye sordu. Üsteğmen masadaki göstergeye eğildi. Kurt avına baktı. İçinde bir açlık duyuyordu. Hemen hemen cinsel bir açlıktı bu. Güzel ve çıplak bir kadın karşısındaymış gibi hissediyordu. Bir yandan da sağ eliyle hedef ayar kulpunu yavaş yavaş hareket ettirmekteydi. Hedef net diye seslendi. İki imaj üst üste çakışınca. Horsthausen de, yön 0.75 derece dedi. Uzaklık 7.650 metre. Sonra bu sayıları kaydetti. Periskop aşağı, yeni rota 340 derece diye komut verdi kurt. Periskopun çelik sütunu tıslayarak aşağıya doğru çok yavaş kaydı. Bu kadar uzaktan, bu kadar kötü ışıkta bile kurt, periskopun hızlı dalıp su sıçratması, onu birinin görmesi tehlikesini göze almak istemiyordu. Gözleri saatin yelkovanındaydı. Horsthausen'e 2 dakika tanımalı, ancak ondan sonra tekrar bakmalıydı. Birinci subayına göz attı. Onu hesaplarına gömülmüş buldu. Kurt da dikkatini kendi hesaplarına çevirdi. Işık durumu, denizin yüzey durumu gibi hesaplara. Ortalığın giderek kararması onun yararınaydı. Avcının her zaman gizliliğe ihtiyacı vardı. Ama kabaran deniz yaklaşmasını geciktirecekti. Dalgalar periskopun camına sıçrayacak, hatta belki torpidoların gidişine bile etki yapacaktı. Periskop yukarı diye emretti. 2 dakika dolmuştu. Görüntüyü hemen anında buldu. Yön ve uzaklık. Horsthausen'in rakamları hazırdı. İki bakış arasında geçen zaman, izafi uzaklıklar, denizaltının ve hedefin yeri, U-32'nin kendi hızı ve rotası. Hedef 175 derecede ilerliyor. Hızı 22 knot diye okudu. Kurt, periskoptan gözünü ayırmadı. Kanında içkinin etkisi gibi bir etki hissediyordu. Öteki gemi, dosdoğru, onlara geliyordu. Hızı da İngiliz savaş gemisi için tahmin ettiği kadardı. Uzaktaki görüntüye baktı ama ışık daha da kötüleşmişti. Seyir ışıkları arasında gövgeli gövde iyice belli oluyordu. Yine de kesinlikle emin değildi. Belki de görmek istediğini görüyordu gözleri. Karşısında belli belirsiz üçgen bir silüet vardı. Birinci sınıf savaş kurvazörünün biçimine çok benziyordu. Periskop aşağı, kararını verdi. Yeni rota 365 derece. Hızlı. Tam geminin yolunu kesecek yöndü bu. Adamlarının suratına kurt gibi bir ifade geldiğini gördü. Birbirlerine hevesli, sevinçli bakışlarla baktılar. Avımız bir düşman kurvazörü. Burun tüplerini ateşleyeceğiz. Savaş mevkilerine. Raporlar peş peşe hızla yağmaya başladı. Kaptana geminin hazır olduğu konusunda güvence verildi. Kurt memnun, başını salladı. Pirinç kontrol panelinin karşısında durmuş, görevlinin başı üzerinde tekerlere, göstergelere bakıyordu. Ellerini anorağının ceplerine sokmuştu. Titreyip de heyecanını belli etmelerini istemiyordu. Göz kapağında bir sinir seyirdi. Göz kırpar gibi oldu. Solgun, ince dudakları, elinde olmaksızın titredi. Her saniye sonsuz gibiydi, sonunda sormayı başardı. Tahmini yön? Kulağında hidrofonlar takılı olan denizci başını kaldırıp baktı. ta uzaktan pervane seslerini dinleyip duruyordu. "Yön sabit," dedi adam. Kurt, Horsazen'e baktı. "Tahmini uzaklık." Horsazen'in tüm dikkati harekat masasındaydı. "Tahmini 4000 metre." "Periskop yukarı." Hala oradaydı. Tam tahmin ettiği yerde. Uzaklaşmamıştı. Kurt öyle rahattı ki içi bulanır gibi oldu. Kendilerinin varlığından kuşkulandığı anda av dönüp kaçabilir, rahatça da arayı açabilirdi. Hem de hızını fazla arttırmadan. Kurt onu asla yakalayamazdı. Oysa o saf saf geliyordu. Suyun üzerindeki dünya artık iyice karanlıktı. Deniz kabarıyor. Küçük beyaz köpükler dalgaların üzerinde oynaşıyordu. Kurt son dakikaya kadar ertelediği kararı vermek zorundaydı. Tüm ufku son bir kere taradı, periskopunu 360 derece çevirdi, kendi de mercekle birlikte döndü. Sonunda arkadan başka bir düşman gemisinin yaklaşmadığından emin oldu. Ne destroyer vardı ne de kurvazör. Birden "Köprüden ateş edeceğim," dedi. Horsazen bile başını kaldırıp baktı. Küçük rütbeli subayların gürültüyle içlerini çektiklerini duydu. Bir düşman kurvazörünün burnu altında yüze çıkacaklarını anlayınca tepki göstermişlerdi. "Periskop aşağı," diye emir verdi Kurt. "Hızı 5 nota azaltın. Kule yüksekliğine çıkın." Kontrol göstergelerindeki ibrelerin titrediğini gördü. Sonra ibreler hareketlendi, hız azaldı, derinlik azaldı, kaptan merdivene yürüdü. "Ben köprüye geçiyorum," dedi Horsazone. Hızla tırmandı, kapağın altında bekledi. Denizaltı yüzeye çıkınca iç hava basıncı kapağı açtı, Kurt dışarı fırladı. Rüzgar ona hemen çarptı, giysilerini üzerinden çekiştirdi. Yüzüne sular uçuşturdu. Çevresinde deniz yarılıp parçalanıyordu, kıpır kıpır kaynıyordu. Gemi yalpalayıp sallanmaktaydı. Kurt, denizaltının yüze çıkışı sırasında görülmemek için bu dalgalardan yararlanmayı düşünüyordu. Avının dosdoğru üstüne gelmekte olduğunu bir bakışta gördü. Ses tüpünü açıp konuştu. "Saldırıya hazırlanın! Burun tüplerinin başında hazır!" "Burun tüpleri kapandı," diye karşılık verdi Horsazen aşağıdan. Kurt ona yön ve uzaklık ayrıntılarını vermeye başladı. Üsteğmen bunları panel operatörüne tekrarlıyordu. Denizaltının burnu yavaşça kıpırdadı. Görevli onu tam atış yönüne getirdi. "Uzaklık 2500 metre dedi Kurt. Menzilin sınırındaydı ama hızla yaklaşıyordu. Üst güvertede ışıklar yanıyordu. Onun dışında gemi kocaman bir karaltıydı. Artık gök karardığından silüeti de pek belli olmuyordu. Buna rağmen Kurt bacaların yükseltisini sezebiliyordu. Işıklar canını sıktı Kurt'un. Hiçbir kraliyet deniz komutanı temel kuralları bu derece ihmal etmemeliydi. Bir kuşku ürpertisinin savaş hevesini soğuttuğunu hisseder gibi oldu. Koca gemiye karanlığın içinden baktı. Yüzlerce benzer durumu yaşamış olmasına rağmen ilk defa içinde bir güvensizlik, bir kararsızlık hissetti. Karşısındaki gemi tam inflexible beklediği yerde ve aynı rotadaydı. Boyu uyuyordu. 3 bacası vardı. Üçgen gövdeliydi. 22 notta gidiyordu ama ışıklarını yakmıştı. "Uzaklığı tekrarlayın." Horsazen'in sesi sanki onu dürtüyordu. Kurt irkildi. Avına bakıyor, uzaklığı ihmal ediyordu. Hemen bakıp söyledi, sonra kararını 30 saniye içinde vermesi gerektiğini hesapladı. "1000 metrede vuracağım," dedi ses tüpüne. Çok emin bir atış olacaktı. Bu kaynaşan denizde bile torpidolardan birinin bile şaşması ihtimali pek azdı. Kurt uzaklık aletinin camına baktı, sayıların hızla inişini gördü. Gemi yaklaşıyordu. İçine derin bir soluk çekti. Sanki karanlık sulara dalmaya hazırlanan bir dalgıçtı. İlk defa olarak sesini yükseltti. "Bir numaralı tüp, ateş!" Horsazen'in sesi heyecanlandığı zamanlarda olduğu gibi hafif kekeleyerek emri anında tekrarladı. "Bir numaralı ateşlendi, gidiyor!" Ses yoktu. Deniz altında tepme olmamıştı. İlk torpidonun çıkışı hiç sarsmamıştı gemiyi. Karanlıkta, dalgaların arasında Kurt, ilk torpidonun gerisinde oluşması gereken izi göremiyordu bile. "İki numarayı ateşleyin!" Kurt torpidoları birbirinden pek küçük açı farkı olan rotalar üzerinde ateşliyordu. İlki dosdoğru karşıya, ikincisi burun tarafına, üçüncüsü kıça doğru. "Üç numaralıyı ateşleyin! Üçü de ateşlendi, gidiyor!" Kurt gözlerini kısıp nişan panelinden kaldırdı. Karşıya baktı, torpidolarını görmeye çalıştı. Geleneğe göre, torpidolar atılır atılmaz hemen dalmak, patlamaları su altının güveni içinde beklemek gerekirdi ama bu sefer kurt yukarıda kalıp, olan biteni görmeye kendini zorunlu hissediyordu. Süre diye sordu Horsazone. Hedef geminin sürüyet halindeki gölgesine, ışıklarına bakıyordu. Bu ışıklar arka plandaki gökyüzünün yıldızlarını solduruyordu sanki. 2 dakika 15 saniye olacak diye cevap geldi Horsazone'den. Kurt saatinin kronometre düğmesine bastı. Torpiller atıldıktan sonraki bu bekleme süresince, kurtun içini her zaman bir üzüntü, bir pişmanlık duygusu kaplardı. Ateşlemeden önce ortada yalnızca bir av heyecanı olurdu ama, şu anda o soğuk, amansız sulara teslim edeceği cesur insanları, denizci kardeşlerini düşünüyordu. Saniyeler birbirini izledi. Kurt saatine baktı, torpillerin ıskalayıp geçmemiş olduğundan emin olmaya çalıştı. Birden, beklediği halde, irkilip yüzünü buruşturmasına neden olan bir ses duyuldu. İnci renginde bir su fıskiyesi yükseldi. Yıldız ışığında parıldadı. Geminin güverte ışıkları sıçrayan sulara eşsiz bir renk verdi. Bir numara hedefi buldu! Horsazone'nin sesindeki zafer duygusu pek belirgindi. Tam o anda ikinci bir kükreme sesi daha duyuldu. Sanki bir dağ denizin içine devriliyordu. İki numara hedefi buldu! Sonra bir daha. Hem de daha ilk ikisini sıçrattığı sular dinmeden bir üçüncüsü yükseldi yanı başlarından. Üç numara hedefi buldu! Kurtun bakışları altında fıskiyeler zayıfladı. Rüzgarın etkisiyle dağıldı. Koca gemi sanki hiç etkilenmemiş gibi süzülüp gitmeye devam etti. Horsazen, av hızını kaybediyor diye bağırdı sevinç dolu bir sesle. Rotayı da sancağa saptırıyor. Yaralı gemi rüzgar altında amaçsız bir dönüşe geçmişti. Bir daha torpillemek gerekmeyecekti. Üsteğmen Horsazen köprüye dedi kurt. Bu emir yapılan işin bir ödülüydü. Genç subayın sonradan arkadaşlarına geminin battığını nasıl bütün ayrıntılarıyla tarif edeceğini biliyordu. Bu zafer onlara uzun günler ve geceler boyunca çektikleri ızdıraplarda güç verecekti. Horsazen delikten fırladı. Gelip kaptanıyla omuz omuza durdu. Dev kurbağana doğru baktı. Durdu diye bağırdı. İngiliz gemisi ileride, denizin ortasında bir taş gibi kala kalmıştı. Biraz yaklaşalım diye karar verdi kurt. Sonra emri aşağıya iletti. U-32 hafifçe yaklaştı. Yalnızca kulesi suyun üzerindeydi. Dalgalar çarpıyordu kuleye. Aradaki mesafe yavaşça kapandı. Tedbirli gidiyorlardı. Kurvazörün topları başında hala askerler bulunabilirdi. Bir tek şanslı atış yeterdi denizaltının ince gövdesini delmeye. Dinle diye emretti kurt birden. Başını hafif yana çevirmiş, rüzgarın taşıyıp getirdiği zayıf sesleri duymaya çalışıyordu. Ben hiçbir şey duymuyorum. Motorları durdurun diye emir verdi kurt. Dizellerin titreşimi ve mırıltısı kesildi. Sesleri şimdi daha bir kolay duyabiliyordu. İnsan sesleri diye fısıldadı Horsazen. Acıklı bir koroydu duyulan. Rüzgar getiriyordu bunu onlara kadar. Bağırmalar, acı içindeki insanların sesleri rüzgarla bir yükselip bir alçalıyor, ara sıra içlerinden biri güverteden düştüğü ya da atladığı zaman çılgın bir haykırış noktalanıyordu. Fena halde yan yatıyor. Gövdenin silüetini gökyüzüne karşı iyice görebilecek kadar yaklaşmışlardı. Burundan batıyor. Siyah kıç karanlığın içinde şahlanıyordu. Çabuk gidecek, hem de çok çabuk. Çatırtıları duyabiliyor, gövdede suların dolmasıyla ortaya çıkan sesleri dinleyebiliyorlardı. Projektöre bas diye emir verdi kurt. Horsazen dönüp ona baktı. Emrimi duymadın mı? Denizaltıcıya kendilerini böyle düşmanın gözünü açık seçik göstermek pek ters geliyordu ama genç subay yine de güvertenin kenarında duran projektörün başına doğru ilerledi. Yak ışığı! Kurt bu emri tekrarlamak zorunda kalmıştı. Genç üsteğmen hala kararsızdı çünkü. Sonunda iki kulpu yakaladı, ışığı yakıp karşıki geminin borda boyalarına doğru yöneltti. Kaydırıp arandı sonra birden dondu. Parmakları kulpları kavramış durumda kala kaldı. Projektörün muntazam yüz yuvarlak ışığında, bacadaki koskoca kızıl haç işareti, çarmıhtaki bir insanın kolları gibi ortaya çıkmıştı. ''Aman büyük tanrım!'' diye fısıldadı kurt. ''Ne yaptım ben?'' Projektörün ışığı bu sefer güverteye doğru kaydı. İnsanların koşuştuğunu, kenarlara asılı kurtarma filikalarına ulaşmaya çalıştığı görüldü. Kimi sedye taşıyor, kimi sendeleyen insanların yürümesine yardım ediyordu. Hastaların sırtında uzun, lacivert hastane sabahlıkları vardı. Çığlıkları ve yakarıları, grup vakti yuva yapan kuşların çıkardığı gürültü yandırıyordu. Kurtun bakışları altında gemi birden gürültüyle öne doğru eğildi, güvertedekiler kayıp yuvarlandı. Parmaklıklara çarpıp orada kaldılar. Üst üste yığılınca üsttekiler düşmeye başladılar. Kurtarma kayıklarından bir tanesi kontrolsüz kopup düştü. Suya yanlamasına çarptı, hemen alabora oldu. Güverteden hala insanlar dökülmeye devam ediyordu. Rüzgarda zor duyulan sesler, çığlıklar ve iniltiler de vardı. Her düşen suya çarptığında yine sular sıçrıyordu. "Ne yapabiliriz?" diye fısıldadı Orsazen, kurtun yanı başından. Yüzü solgundu. Şaşkın bakışlarla projektör ışığının bu sergilediklerine bakıyordu. Kurt ışığı söndürdü. O parlak ışıktan sonra karanlık çok ezici bir duygu yarattı. "Hiçbir şey," dedi kurt, karanlıkta. "Yapabileceğimiz hiçbir şey yok." Sonra döndü, ses borusuna eğildi. "Gözlüler köprüye, devirler 12 not, yeni rota 15 derece." Batan gemiye arkalarını döndüklerinde o hareketsiz duruyor, elleriyle kulaklarını tıkamamak için kendini güç tutuyordu. Kafasının içinde yankılanan çığlık seslerini nasılsa durduramayacaktı o sesler. Ölürken bile hala duyabilecekti onları. Gözleri ölü bakışlarla bakarken, "Herkes görev yerine," dedi. "Normal devriye seyrine dön." 27. ayrımın sonu. Sayfa 198. Devamı 28. ayrımda.